Ayrım 7. Kesişen Yazgılar Şatosu. Italo Calvino. Sayfa 75. Öcünü alan ormanın öyküsü. Öykü iyice karıştı. Bunun tek nedeni kağıtları birbirine uydurmanın zorluğu değil, bir nedeni de genç adamın öteki kağıtların yanına dizmeye çalıştığı her yeni kağıda 10 elin birden uzanması, kağıdı kapıp anlatmakta olduğu kendi öyküsüne sokmaya çalışması. Öyle bir an geliyor ki kağıtlar her yandan elinin altından kayıp gitmeye başlıyor. Bu yüzden de delikanlı elleri, kolları ve dirsekleriyle onları tutmak zorunda kalıyor. Böylece anlattığı kendi öyküsünü anlamaya çalışanlardan da gizlemiş oluyor kağıtları. Neyse ki bu saldırgan ellerin arasında ona yardımcı olup dizinin bozulmamasına çalışan iki el var. Üstelik bu eller hem boy hem de ağırlık bakımından ötekilerinin 3 katı, bilekler ve kollar da o oranda iri olduğundan masaya öyle bir güç ve kararlılıkla vuruyor ki kararsız gencin bir arada tutmayı başardığı kağıtlar o bilinmeyen koca ellerin koruması altında kalanlar oluyor. Bu koruma delikanlının kararsızlıklarla dolu öyküsüne olan ilgisinden çok yan yana düşen bazı kağıtlarda daha sevdiği bir öyküyü yani kendi öyküsünü görmesinden ileri geliyor. Adamın biri, daha doğrusu kadının biri, çünkü büyüklüğü bir yana bırakılırsa bu parmakların, ellerin, bileklerin ve kolların biçimi bir kadının balık etinde tombul bir kızcağızın parmakları, elleri, bilekleri ve kolları. Evet, bu ellerden yukarıya doğru bakıldığında o ana kadar aramızda sessiz sedasız oturan ve birden suskunluğunu yenip çeşitli hareketler yapmaya başlayan, dirsekleriyle yanındakilerin karınlarına vurarak onları oturdukları yerden aşağı deviren bir genç kız görülüyor. Bakışlarımızı yüzüne çevirince kızardığını, utangaçlıktan ya da öfkeden görüyoruz. Sonra gözlerimizi indirip ak saçları, kaba saba hali ve köylümsü hantallığıyla kendisine çok benzeyen değnek kraliçesine bakıyoruz. Masaya bir yumruk indirircesine parmağıyla o kağıdı gösterip somurtuk dudaklarından sanki inler gibi şu sözler döküldü. Evet, o benim işte. Bütün bu sık değneklerde artık dünyadan hayırlı hiçbir şey beklemediğinden, beni toplumun kötü etkilerinden uzak tutmak için bu ormanlarda keşiş gibi tek başına yaşayan babamın beni büyüttüğü orman. Yaban domuzlarıyla ve kurtlarla oynaya oynaya güçlendim. Ve öğrendim ki hayvanlarla bitkiler sürekli birbirlerini parçalayıp yutsalar da ormanın bir yasası var. Zamanında durmasını bilmeyen güç, ister insan, ister öküz, ister akbaba olsun, çevresini çöle döndürür ve kendisi de orada geberip karıncalarla sineklere yem olmaktan kurtulamaz. Eski avcıların çok iyi bildikleri ama bugün artık kimsenin anımsamadığı bu yasayı parmaklarının ucuyla aslanın ağzını büken güzel hayvan terbiyecisinin acımasız ama ölçülü hareketlerinden de görebiliriz. Yabanıl hayvanlarla içli dışlı büyüdüğü için insanlar arasında yabanıl kalmıştı. Bir atın tırıs gidişini duyup ormandaki patikalardan yakışıklı bir şövalyenin geçtiğini gördüğünde çalılıklar arasından gizlice onu izler, sonra korkup kaçar, sonra onu gözden yitirmemek için kestirme yollardan peşinden koşardı. İşte şövalye yeniden karşısına çıkıyor. Bir haydut tarafından son meteliğine kadar soyulup ayaklarından bir ağaca asılmış. Ormanların dev yapılı kızı öyle fazla düşünür mü? Sopasını savurarak haydutun üzerine atılıyor. Kuru dallar gibi çıtırdıyor kemikler, tendonlar, eklemler, kıkırdaklar. Bu noktada bir tahmin yürütmemiz gerekiyor. Kız, yakışıklı delikanlıyı ağaçtan çözüp indirir, sonra da aslanların yaptığı gibi yüzünü yalayarak onu hayata döndürür. Boynunda taşıdığı bir mataradan, formülünü yalnızca kendisinin bildiği bir içkiden, mayalanmış ardıç suyuyla ekşi keçi sütü karışımı bir şey, iki kupa döker. Şövalye kendisini tanıtır. Ben, imparatorluğun taht adayı prensi. Majestelerinin biricik oğluyum. Hayatımı kurtardın. Söyle, karşılığında ne istersin benden? Kız, gitme de biraz oynayalım birlikte deyip koca yemişlerin arasına saklandı. O içki de insanın başına vuran sevda iksiri gibi bir şeydi. Delikanlı kızın peşine düşer. Öykücü utanıp sıkılarak bu konuya şöyle bir değinip geçiştirmek ister gibi çabuk çabuk önümüze dünya arkanasını açıverdi. Bu oyunda ne yazık ki genç kızlığımı yitirdim. Ama kağıttaki resim, kızın delikanlıya çıplaklığını nasıl sergilediğini ve sevda dansında nasıl bambaşka bir kılığa girdiğini apaçık ortaya koyuyor, o dansın her dönüşünde genç adamın kızda nasıl yeni bir erdem bulduğunu da, bir dişi aslan kadar güçlü, bir kartal kadar mağrur, bir inek kadar anaç, bir melek kadar güzel. Prensi kıza nasıl tutulduğunu, arkadan gelen aşıklar arkanısı da gösteriyor. Bu kağıt oldukça karışık bir duruma da işaret ediyor. Aslında delikanlı, evli ve karısının onu elden kaçırmaya hiç niyeti yok. Ormanda yasal bağlara kimse aldırmaz. Burada benimle kal. Sarayı, sarayın kurallarını ve entrikalarını unut. Kızcağız herhalde ona bu ya da buna benzer akıllıca önerilerde bulunmuş olmalıydı. Ama prenslerin de ilkeleri olabileceğini unutuyor. Sadece papa ilk evliliğimin bağlarını çözebilir. Sen burada bekle beni. Bir koşu gidip bu işi halleder dönerim. Ve arabasına atladığı gibi arkasına bakmadan çekip gitmiş. Bu arada kıza az bir nafaka bırakmıştı. Yıldızlar henüz birkaç kez dönmüştü ki yalnız kalan kızın doğum sancıları tuttu. Sürüklene sürüklene bir ırmağın kıyısına kadar gitti. Ormandaki hayvanlar yardımsız tek başlarına doğururlar. O da onlardan öğrenmişti bunu. Daha doğar doğmaz ayakta durabilen, güneş gibi parlak ikiz oğlanlar dünyaya getirdi. Çocuklarımla birlikte imparatora gidip adalet isteyeceğim. Beni görünce varisinin gerçek karısı ve torunlarının anası olduğumu anlayacak. Ve bu niyetle başkente doğru yola çıktı. Git orman bitmiyordu. Derken kendisini kovalayan kurtlardan deli gibi kaçan bir adam gördü. Nereye gittiğini sanıyorsun zavallı kadın? Ne kent kaldı, ne imparatorluk. Yollar hiçbir yerden hiçbir yere ulaşmaz oldu. Bak! Asfalt yolları ve kentin kaldırımlarını solup sararmış otlar ve çölün kumu örtmüştü. Kum yığınlarının üstünde çakallar uluyor, terk edilmiş binalarda evlerin açık pencereleri ay ışığında ölü gözlerini andırıyor, yer altından ve mahzenlerden farelerle akrepler fırlıyordu. Ama kent ölmemişti. Makineler ve motorlar işliyor, türbinler titreşimlerle vızıldayarak dönüyor, her çark dişlisi bir başkasına geçip kenetleniyor. Vagonlar rayların üstünde kaymaya, teller ışıklar çakmaya devam ediyordu. Çoktandır insansız işleyebileceklerini bilen makineler, en sonunda onları başlarından atıp kurtulmuşlardı. Uzun bir sürgünden sonra yabanıl hayvanlar da dönmüş, ormandan zorla koparılan toprakları geri almışlardı. Tilkiler ve sansarlar yumuşak kuyruklarıyla, üstünde manometreler, makine kolları ve çizelgeler olan dağılım tablolarını örtüyor, borsuklarla köstebekler ısınmak için akümülatörlerin ve manyetoların üstüne kıvrılmış yatıyorlardı. İnsan bir zamanlar gerekliydi. Artık yararı kalmamıştı. Dünyanın bütün bilgisini dünyadan alması ve onun zevkini çıkarması için hesap makineleri ve kelebekler yetiyordu. Zincirleme kasırgalar ve tayfun patlamalarıyla çığırından çıkan yeryüzü güçlerinin öç alışı böyle sonuçlanıyordu. Sonra nesli tükendi sanılan kuşlar çoğalıyor ve kulakları sağır eden bir çığlıkla dünyanın dört bir yanından sürüler halinde yere iniyordu. Yer altındaki deliklere sığınan insanlar başlarını çıkarmayı denediklerinde gökyüzünün yoğun bir kanat örtüsüyle karardığını görüyordu. Tarot kağıtlarında betimlendiği biçimiyle kıyamette kurulacak mahkeme gününün geldiğini anlıyorlardı. Ve bu arada bir başka kağıdın bildirisinin doğrulandığını. Gün gelecek, bir tüy Nemrut Kulesi'ni yıkacaktır. Zor kurtulan savaşçının öyküsü. Gerçi öykücü kadın işini iyi biliyor. Ama onun öyküsünü öteki öyküden daha kolay izleyebildiğimiz söylenemez. Çünkü kağıtların sakladığı şeyler söylediklerinden çoktu. Ve bir kağıt azıcık fazla bir şeyler açıklayacak olursa hemen bir sürü el uzanıp onu kapmaya ve kendi öyküsüne sokmaya çalışıyordu. Örneğin birisi salt kendisine ait görünen kağıtlarla öyküsünü anlatmaya başlıyor, sonra birden öyküsünün sonu aynı felaket figürleriyle biten öteki öykülerin sonuyla çakışıyordu. İşte her halinden subay olduğu belli olan biri, değnek şövalyesine ne kadar benzediğini fark etmiş, Hatta o sabah kışladan yola çıkarken bindiği, bellemeleri pırıl pırıl güzel atı, giydiği parlak cebelerle süslü, gövdesini sıkıp saran yepyeni üniformasını ve dizliğinin tokasına takılı gardenyayı görelim diye kağıdı elden ele dolaştırmıştı. Sanki asıl görünümünün bu olduğunu, şu andaki acınacak hale ise anlatmaya hazırlandığı korkunç olaylardan sonra düştüğünü söylemek ister gibiydi. Ama dikkatlice bakınca o portre şimdiki durumunu andıran bazı öğeleri de içeriyor. Ak saçlar, boş boş bakan gözler, kırılmış ve sopa gibi kalmış mızrak. Tabii sol eliyle tuttuğuna bakılırsa bu belki de bir mızrak parçası değil, dürülmüş bir parşömen, belki de düşman saflarını yararak teslim etmesini emrettikleri bir mesajdı. Varsayalım bir emir subayıdır ve kralının ya da komutanının karargahına ulaşıp onun eline savaşın sonucunu etkileyecek bir pusula teslim etme talimatını almıştır. Savaş bütün hızıyla sürüyor. Şövalye savaşın ortasında, kılıç omuzundaki havaya kalkmış kılıçların arasında buluyor kendisini. Savaşlarda iki tür çarpışma öğütlenir. Ya çekinmeden ortaya atılırsın, kim çıkarsa bahtına onunla vuruşursun, ya da düşmanların arasından birini seçip sonuna kadar teke tek dövüşürsün. Bizim emir subayı hem kendi giysisi hem de atının takımları ötekilerden çok daha şık ve süslü olan kılıç şövalyesinin kendisine doğru geldiğini gördü. Zırhı, uyumsuz parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan, her yerde gördüğümüz zırhlardan farklı olarak en küçük parçasına dek bir bütün oluşturuyordu. Miğferinden tozluklarına kadar tek renkti. Üzerinde yaldızlı göğüs ve sırt bölümleri pırıl pırıl parlayan menekşe moru. Ayaklarındaysa atının bellemeleriyle aynı renkte kırmızı damasko kumaşından çarıklar vardı. Terden sırılsıklam ve kirpas içinde olmasına karşın yüzünün ince hatları gene de belli oluyordu. Dikkate değer bir başka nokta da kılıcını sol eliyle tutmasıydı. Solaklar tehlikeli hasımlardır. Ama bizimki de sopasını sol eliyle tutuyor. Demek ki ikisi de solak, ikisi de tehlikeli, tam birbirine yaraşan iki savaşçıydı. Minik dallar, meşe palamutları, küçük yapraklar ve çiçek tomurcuklarından oluşan bir burgacın ortasında çaprazlama kesişen kılıç ikilisi, iki şövalyenin teke tek bir düelloya tutuştuklarını ve her saldırışta çevrelerindeki otları ve çiçekleri darmadağın ettiklerini gösteriyordu. İlk başta bizimki, mor zırhlı şövalyenin güçlü olmaktan çok çevik olduğunu ve bütün ağırlığıyla ona yüklenmesinin yeterli olacağını düşünmüştü. Ama mor zırhlı şövalye kılıcının yanıyla öyle vuruşlar yapıyordu ki bizimkini çivi gibi olduğu yere mıhlıyordu. Kaplumbağa gibi ters dönmüş atlar havaya çifteler savururken solucan misali yerlerde kıvranıyorlardı. Ve at gibi güçlü, yılan gibi kaypak, tosbağa gibi sert zırhlı mor şövalye direnmeyi sürdürüyordu. Çarpışma uzadıkça ustalıkları, kendilerinde ya da hasımda beklenmedik yeni kaynaklar keşfetmenin zevki de artıyordu. Böyle kılıç sallayıp dönerken dans eden bir çifte andırıyorlardı. Bizimki dövüşe kendisini öylesine kaptırmıştı ki görevini unutmuştu. Ormanın derinliklerinden bir boru sesi yükseldiğinde mahkeme arkanısındaki kıyamet günü meleğinin borusu gibi geliyor kulağa. İmparatorun sadık kullarını toplanmaya çağıran fil dişi boru bu. Kuşkusuz imparatorun orduları büyük bir tehlike karşısındaydı. Subayımız daha fazla gecikmeden onun yardımına koşmalıydı. Ama hem onurunu ilgilendiren hem de çok hoşuna giden bu düelloyu nasıl yarıda bıraksın? Çarpışmayı bir an önce bitirmesi gerekiyordu. Boru sesini duyunca biraz uzaklaşmış olduğu düşmanından yana dönünce bir de ne görsün? Mor şövalye toz olmuş. Onun bir anlık şaşkınlığından yararlanıp zırra kadem basmış. Bizimki hem onu kovalamak hem de borunun çağrısına uymak amacıyla ormana dalıyor. Kuru dallar, çalılar ve dikenler arasından kendine yol açmaya çalışıyor. Bir kağıttan ötekine öykü ani sıçrayışlarla ilerliyor. Bir biçimde sıraya sokmak gerek bu sıçrayışları. Orman birden son buluyor. Çevrede uçsuz bucaksız uzanan bir ova, akşam karanlığında sessiz bir çölü andırıyor. Daha yakından bakınca burasının tıklım tıklım dolu olduğu görülüyor. Her yere dağılmış, düzensiz bir kalabalık en uzak köşeleri bile doldurmuş. Ama insanlar sanki yamyazı olup yere yapışmış gibiler. Bu insanların hiçbiri ayakta duramıyor. Ya sırt üstü, ya yüz üstü yere yatıyor. Başlarını çiğnenmiş otlardan yukarı kaldıramıyorlar. Ölümün henüz kas katı hale getirmediği birkaç kişi, kendi kanlarının kara balçığında yüzmeye çalışır gibi çırpınıp duruyor. Orada burada bir el bitiveriyor. Koptuğu bileği arar gibi açılıp kapanıyor. Kesik bir ayak, artık ayak bilekleri üzerinde taşıyacağı bir gövde olmaksızın sekercesine kısa adımlarla ilerlemeyi deniyor. Uşakların ve kralların gövdelerinden ayrılmış başları, gözlerinin üstüne düşen saçları geri atmak için sallanıyor. Bazı kel kafalarsa tepelerindeki eğrilmiş taçları düzeltmeye çalışırken çeneleriyle toprağı eşeleyip kumları yutuyor. İmparatorun ordusu nasıl bir felakete uğrayıp bu hale düştü? Herhalde şövalyeyi ilk karşısına çıkan canlıya bu soruyu sormuştu. Uzaktan tarotlardaki deli arkanasını andıracak kadar pasaklı ve üstü başı dökülen birisinin yakından bakınca topallaya topallaya o korkunç kıyımdan kaçmaya çalışan yaralı bir asker olduğu ortaya çıkıyordu. Subayımızın dilsiz öyküsünde kıyımdan zor kurtulmuş bu askerin alt üst olmuş, boğuk, geveler gibi konuşan sesi zar zor anlaşılan bir lehçeyle bölük pörçük tümceleri dile getiriyordu. Ama sakın ola delilik etme teğmenim. Tabana kuvvet kaçın. Durum çok kötü. O azgın, kudurmuş ordu ne cehennemden çıktı bilemiyorum. Damdan düşer gibi üstümüze bir saldırdı ki feleğimizi şaşırdık. Amanın teğmenim. Ya kaç ya da bir deliğe saklan. Ve nefercik, yırtık pantolonundan görünen mahrem yerlerini örtmeye çalışarak peşinde kendisi gibi pis kokan köpekler, ölülerin ceplerinden topladıklarını doldurduğu ganimet torbasını sürükleye sürükleye uzaklaştı. Şövalyemiz öyle kolay kolay yolundan döneceklerden değildi. Uluyan çakallardan uzak durmaya çalışarak bu ölüm alanının sınırlarını inceden inceye araştırıyor. Ay ışığında bir ağaca asılmış ve pırıl pırıl parlayan altın bir kalkan ve gümüş bir kılıç görür görmez düşmanının silahlarını hemen tanıyor. Yeni açılan kağıttan bir su şırıltısı geliyordu. Sazlar arasından küçük bir çay akıyordu. Kim olduğu bilinmeyen savaşçı da kıyıda durmuş zırhını çıkarıyordu. Subayımız elbette böyle bir anda saldıramaz ona. Bir köşeye saklanıp onun giyinmesini ve kendini savunacak duruma gelmesini beklemeye başladı. Zırhın kıvrımlarından ortaya ince ve zarif bacaklarla kollar, miğferin altından da dalga dalga yarı bele kadar inen koyu renkli saçları çıkmıştı. Savaşçının teni, genç kız teni, kalçaları soylu bir kadının kalçaları, göğüsleri ve bağrı kraliçe göğüsleri ve bağrıydı. Bu, akşam karanlığında, yıldızların altında çayın üzerinde çömelmiş, yıkanan bir kadındı. Nasıl masaya konan her yeni kağıt, önceki kağıtların anlamını değiştiriyor ya da tamamlıyorsa, bu bulgu da bizim şövalyenin bütün kararlarını ve düşüncelerini değiştiriyor. Az önce yiğit düşmana karşı içinde beğeniyle karışık bir kıskançlık duymasına, tezelden onu yenmek, ezmek ve öcünü almak istemesine karşın, şimdi bir yandan genç kızın kendisini mat ettiğini anlamanın utancıyla çabucak toparlanıp üste çıkmak ve kırılmış erkeklik gururunu kurtarmak, bir yandan da o kolları atlayarak yenik düşmek arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Bu yeni dürtülerden ilki baskın çıktı. Kadın erkek birbirine karıştı mı kağıtları hemen karıştırıp baştan açmak ve insanın ne olduğunu ve kendisinden ne beklendiğini bilemeyeceği denli bozulan düzeni yeniden kurmak gerekir. O kılıç kadına özgü değildi. Düpedüz hileyle ele geçirilmişti. Kendi cinsinden bir düşmanı soyunduğunda onun silahsız halinden asla yararlanmayacak, hele eşyalarını asla çalmayacak olan şövalye, şimdi çalıların arasından sürünerek ilerliyor, ağaca asılı silahlara yaklaşıyor, kılıcı kapıp ağaçtan alıyor ve kaçıyor. İçinden kadın erkek savaşında ne kural olur ne de vefa diye düşünüyor. Ve henüz kendi zararına ne denli haklı olduğunu bilmiyor. Tam ormanda gözden yetecekken kollarıyla bacaklarından yakalandığını hissediyor. Bağlanıp baş aşağı asılmış olduğunu. Dünya arkanısındaki yapraklar arasına saklanmış insanlar gibi kıyıdan bir sürü çırılçıplak, uzun bacaklı yüzücü kadın fırlamıştı. Uzun bir deniz savaşından sonra yorgunluk çıkarmak ve yeniden güçlenip eskisi gibi birer dişi aslan haline gelmek için karaya çıkan dev bir kadın savaşçılar ordusuydu bu. Göz açıp kapayıncaya kadar hepsi birden üstüne çullanmış, alaşağı edip orasını burasını çekiştirmeye, cimdiklemeye, ısırıp tırmıklamaya, tadına bakmak istercesine dilleriyle yalamaya başlamışlardı. "Durun, aman, yapmayın, deli misiniz? Bırakın be, yeter, canımı acıtıyorsunuz. Ay, ay, ay, merhamet edin." Yarı ölü bir halde yerde yatarken, elindeki fenerin ışığında, savaş alanındaki ölüleri toplayıp, yaralıların yaralarını saran keşiş yardımına geliyor. Öykücünün titreyen eliyle masaya koyduğu son kağıttan bu iyi yürekli ihtiyarın neler dediğini çıkarabiliyoruz. "Ey asker, ölmemekle iyi mi ettim bilmem. Bozguna ve kıyıma uğrayan yalnızca senin bayrağını taşıyan bölükler olmadı. Acımasız Amazon orduları imparatorluğun bütün alaylarını kılıçtan geçirip taş taş üstüne bırakmıyor, güçsüz ve dayanıksız bile olsa gene de 10.000 yıldır erkek egemenliği altındaki dünyanın dört bir yanına yayılıyorlar. Aile kurumunu ayakta tutan kadınla erkek arasındaki o geçici ateşkes sona erdi. Karılar, kız kardeşler, kız çocuklar ve anneler artık bizi babaları, erkek kardeşleri, oğulları, kocaları olarak görmüyor ve hepsi silahlarını kapıp öç alan kadınlar ordusunun sayısını arttırmaya koşuyorlar. Cinsimizin gözü pek kaleleri birer birer düşmekte, tek erkek bağışlanmıyor, öldürmediklerini iyi diş ediyorlar. Salt erkek arılar gibi seçilen birkaç kişinin cezası erteleniyor ama bununla böbürlenmesinler diye onların uğradıkları işkenceler daha korkunç oluyor. İnsanı temsil ettiğini sanan erkeğe artık kurtuluş yok. Gelecek bin yıllarda onların cezasını verip hakkından gelecek kraliçeler hüküm sürecek. 7. ayrımın sonu. Sayfa 86.